Mika 4. bölüm 9 ve 10. ayetler. Neden öyle hıçkıra hıçkıra ağlıyorsun şimdi? Doğuran kadın gibi neden acı çekiyorsun? Kralın olmadığı için mi? Öğütçün öldüğü için mi? Doğuran kadın gibi ağrı çek. Acıyla kıvran ey Siyon halkı. Şimdi kentten çıkıp kırlarda konaklayacaksın. Babil'e gelecek, orada özgürlüğe kavuşacaksın. Rab seni orada kurtaracak düşmanlarının elinden diyor bu ayetlerde. Bu o kadar açık ki güneydeki krallığın üzerine gelmekte olan Babil'in sürgünden başka hiçbir şeyden söz edemeyeceğini düşünüyorum. Mika, Siyon halkından söz ettiğinde Yahuda krallığından söz etmektedir. Burada bana ilginç gelen söz acıyla kıvran sözcüğüdür. Doğrusunu isterseniz ben erkek olduğum için böyle bir şey yaşadığımı söyleyemem. İnsanlığın yarısı doğum yaparken acılar içinde kıvranmanın ne demek olduğunu bilmiyor. Sadece kadınlar bunu biliyor. Doğum ağrıları hakkında bildiğim tek şey bir kadının bu alanda büyük acı çektiğini görmem ve başkalarından da bu konuda duyduklarımdır. Doğum ağrıları korkutucudur. Bunlar kimsenin uzun bir süre dayanabileceği türden ağrılar değil. Geçici olmaları gerekiyor. Mika'nın burada bize verdiği resim Nebukadnezar'ın Yeruşalim'e alışıdır. Nebukadnezar bu şehre 3 kez gelmiş ve üçüncüsünde tapınağın bulunduğu bölgeyi yakıp yıkmış, şehri yerle bir etmiş ve onu yakmıştı. Yahuda halkının çektiği acılar bir kadının doğum yaparken çektiği acılar olarak tanımlanıyor. Bunun kısa bir süre olması gerekmektedir yoksa ulus var olmaya devam edemezdi. Bu tür bir sıkıntı sonsuza dek devam edemezdi çünkü insanlar buna dayanamazlardı. Çok korkutucu, dehşet verici bir durum olurdu bu. Aynı nedenden ötürü büyük sıkıntı zamanında kısa olması gerekir. Rab İsa Mesih bunu açık bir şekilde söylemiştir. Matta 24. bölüm 22. ayette o günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak der. Şimdi kentten çıkıp kırlarda konaklayacaksın. Babil'e gideceksin. Nebukadnezar şehri ele geçirdiğinde şehir sakinlerinden öldürülmeyenler kaçtı ve kırlarda yaşamaya çalıştılar. Sonunda onlar da sürgün olarak Babil'e götürüldü. Burada Mika'nın İsrail'in Asur'a sürgününün ötesine, daha sonra Yahuda'nın Babil'e sürgüne gitmesine baktığına dikkatinizi çekmek isterim. Ancak bir an sonra kurtulacaklarını bildirir. Orada özgürlüğe kavuşacaksınız, Rab seni oradan kurtaracak düşmanlarının elinden der. Babil'de esir oldukları halde Tanrı onları oradan kurtaracaktı. Tanrı'nın onları Koreş aracılığıyla kurtardığını tarihten bildiğimiz gibi Yaşaya 44. bölüm 28. ayet ve 2. tarihler 36. bölüm 22 ve 23. ayetlerden biliriz. Mika'nın burada söylemek istediği şey Tanrı halkının çektiği acılar ve sıkıntılarının sevinçle sona ereceğidir. Mika aynı zamanda uzak gelecek hakkında da peygamberlikte bulunmaktadır. Kapanış bölümüne geldiğimizde Mika çok uzak bir geleceğe büyük sıkıntı zamanına ve daha kesin bir şekilde son savaşa yani Armagedon savaşından bahseder. Mika 4. bölüm 11. ayette ama şimdi birçok ulus sana karşı birleşti. Siyon murdar olsun, başına gelenleri gözlerimizle görelim diyorlar, der. Birçok ulustan söz edilmesi Mika'nın Babil istilasının ötesine uzanıp başka bir şeyden söz etmekte olduğunu göstermektedir. Yeruşalim'e karşı toplanmış olan birçok ulustan birçok başka peygamber daha söz eder. Örneğin Yoel 3. bölümde, Hezekiel 38 ve 39. bölümlerde büyük sıkıntı zamanındaki Armagedon savaşından söz edilmektedir. Mika 4. bölüm 12. ayette ne var ki Rabbin ne düşündüğünü bilmiyorlar. Onun tasarlarını anlamıyorlar. Rab onları harman yerinde dövülen buğday demetleri gibi cezalandırmak için topladı der. Rabbin ne düşündüğünü bilmiyorlar, onun tasarlarını anlamıyorlar derken Tanrı'nın ne yapacağını bilmediklerine işaret edilir. Tanrı'nın kendilerini yargılamak için oraya götürdüğünün bilincinde olmadan körce İsrail'e karşı savaşa kalkarlar. Mika 4. bölüm 13. ayette Rab şöyle diyor. Ey Siyon halkı, kalk ve harmanı döv. Çünkü seni demir boynuzlu, tunç tırnaklı boğalar kadar güçlü kılacağım. Birçok halkı ezip geçecek, zorbalıkla elde ettikleri serveti, zenginliklerini bana, yeryüzünün sahibi olan Rab'be adayacaksın der. Ey Siyon halkı, kalk ve harmanı döv. Dünyanın ulusları harman dövülecek yerdeki demetler gibidir ve İsrail harmanı dövecektir. Günümüzde İsrail zayıf bir ulus ve diğer uluslara mutlak bir bağımlılık içindedir ama o gün geldiğinde Rab'be bağımlı olacaklar. 75. mezmur 6. ayette çünkü ne doğudan ne batıdan ne de çöldeki dağlardan doğar yargı der. Ve şöyle devam eder 7. ayette. Yargıç ancak Tanrı'dır. Birini alçaltır, birini yükseltir. O gün İsrail'e yardım kuzeyden yani Rusya'dan ya da güneyden yani Mısır'dan ya da batıdan Avrupa ve Amerika'dan değil, hatta doğudan Çin ya da Arap ülkelerinden de gelmeyecektir. Yardımları göğü ve yeri yaratan Rab'den gelecektir. Bu son 3 ayet büyük sıkıntı zamanını sona erdirecek savaşa, yani Armagedon savaşına özlemle bakmaktadır. Mika 5. bölüm 4. bölümde başlayan konuya, yani geçmiş vaatlerden ötürü gelecek görkemin peygamberliğine devam eder. 4. bölümde son günlerle ilgili peygamberlikler gördük. Şimdi Mesih'in ilk gelişiyle ilgili peygamberlikler göreceğiz. Mika 5. bölüm 1. ayette, "Ey ordular kenti, şimdi ordularını topla. Çevremizi sardılar. İsrail'i yönetenin yanağına değnekle vuracaklar," der. İbrani kutsal yazılarında bu ayet 4. bölümün son ayetidir. Doğrusunu isterseniz bence buraya değil, oraya aittir ve 4. bölüm 9. ayetteki Babil sürgünü düşüncesine devam etmektedir. Mika'nın Babil istilasının dehşetlerini son günlere, yani büyük sıkıntı dönemi ve Armagedon savaşına kadar anlattığını hatırlayacaksınız. Şimdi önümüzdeki ayette Babil istilası düşüncesini yine ele alır. Çevremizi sardılar sözünün Babil ordusunun Yeruşalim'i kuşatması hakkında olduğuna inanmaktayım. İsrail yönetenin yanağına değnekle vuracaklar. İsrail yönetenin Rab İsa Mesih'ten söz ettiğine inananlar var. Ancak müjde kayıtlarında ona değnekle değil elleriyle vurduklarını okuyoruz. Ayrıca Mesih'e herhangi bir kuşatma zamanında vurulmamıştı. Ona yabancı bir düşman değil kendi halkı vurmuştu. Bunun ilk gelişinde Mesih'e yapılanlardan söz ettiğine inanmıyorum. İsrail yönetenin Davut'un krallığının son kralı olan Sitkiya'dan söz ettiği bence çok açıktır. 2. Krallar 25. bölüm 7. ayette şöyle okuyoruz. Sitkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler. Kendisinin de gözlerini oydular, zincire vurup Babil'e götürdüler. Mika'nın Sitkiya'ya bu sırada çok kötü davranılmasından söz ettiğine inanıyorum. Bu Davut'un soyunun sonu gibi görünür. Ancak Sitkiya direkt soydan gelmiyordu. Yehoiakim'in Babil kralına karşı isyan ettiğini hatırlarsınız. Önce ona karşı çıktı. Bunun üzerine Babil kralı Nebukadnezar Yehoiakim'i Babil'e sürgüne götürdü. Bundan sonra tahta Yehoiakim geçirilmişti. Daha sonra da o sürgüne götürüldü. 2. Krallar'da konu bize şu şekilde aktarılır. 2. Krallar 24. bölüm 5. ayet. Yehoiakim'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Sürgüne götürülen kişiler Davut'un soyundan geliyordu ve hem Yusuf hem de Rab İsa'nın annesi Meryem bu soydan gelmekteydi. Bundan sonra Nebukadnezar Yehoiakim'in amcası Sitkiya'yı Yeruşalim tahtına geçirdi. O da Nebukadnezar'a karşı asilik edince Nebukadnezar Yeruşalim'deki krallar soyuyla uğraşmaktan bıktı. Bu yüzden Sitkiya'yı aldı, bütün oğullarını gözlerinin önünde öldürttü ve onu Babil'e sürgüne götürdü. Bu yıkıcı olaylardan sonra Davut'un soyunun sona ereceğini ve Tanrı'nın Davut'a kendi soyundan gelen birinin sonsuza dek egemenlik süreceği hakkındaki verdiği vaadin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini varsayabilirsiniz. Bu da bizleri bütün bunlarla bir tezat oluşturan dikkate değer bir ayete getirir. Mesih'in ilk gelişi hakkındaki peygamberlikler noktasıdır bu. Bu ayet Noel hikayesinin bir parçasıdır ve bu bölümü Aralık ayında okumuyorsanız uygun olmayan bir zaman seçmiş olduğunuzu düşünürsünüz. Ancak İsa Mesih'in 25 Aralık'ta doğmadığından neredeyse kesinlikle emin olabiliriz. Bu onun doğumunu kış dönemiyle özdeşleştirmeye çalışmak için seçilmişti. Ama ilkbaharda doğmuş olması en olası seçenektir. Çünkü Aralık ayında çobanlar koyunlarıyla birlikte tepelerde olmazlar. Koyunlar o bölgede bol bol bulunan mağaralarda olurdu. İsa'dan sonra 532 yılında günümüz takvimine benzer bir takvim yaratılmıştı. Bir yılda yer alan günlerin sayısı yanlış olarak yapılmıştı ve ara sıra artık yıllarımızın olmamasının nedeni budur. 1752 yılında takvim 11 gün ileri gitti. George Washington 22 Şubat'ta doğmamış, aslında 11 Şubat'ta doğmuştu mesela. Bu yüzden bütün diğer durumlar uysa bile İsa Mesih'in 25 Aralık'ta doğduğundan emin olamayız. Bu da sept gününü tutma konusunda bir soru ortaya çıkartır. Hangi gün sept günüdür? Aslında önemli değil. Yılın zamanı önemli değildir. Önemli olan yerdir. Mesih Beytlehem'de doğmuştur. Bu tarihsel bir gerçektir. Bu gerçek tarih tarafından onaylanmaktadır. Mika 5. bölüm 2. ayette, "Ama sen ey Beytlehem, Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır," der. Ama bağlacı madalyonun öbür yüzünü sunar. "Ama sen ey Beytlehem, Sitkiya ve sürgüne gidip sonunda İsrail'e köylüler olarak dönen Davut'un soyunun başına gelenlere karşın Davut'un soyundan olan kişi gelmektedir. Ama sen ey Beytlehem Efrata," sözü ilginçtir. İki tane Beytlehem olduğundan meyveli anlamına gelen Efrata ikisi arasında bir ayrım yapmak için eklenmiştir. Mika, Mesih'in doğacağı yeri Mesih orada doğmadan 700 yıl önce bildirmişti. 700 yıl sonra ve aradan birçok olay geçtikten sonra Davut'un soyundan gelen birinin Betlehem'de doğması pek olası değildi. Bu neredeyse söz konusu bile olamazdı. Buna ihtimal yoktu. Davut'un soyundan kimse artık Betlehem'de oturmuyordu. Her yana dağılmışlardı. Dağılma onları buralardan uzaklara götürmüştü. Davut'un soyundan Nasıra'da yaşayan bir aile vardı. Ancak Mika'ya göre Tanrı oğlunun doğması gereken yer Betlehem olmalıydı. Bu peygamberlik yazıcıların bilgi adamları Betlehem'e yollamalarının altındaki tek temeldi. Yazıcılar Mika'nın peygamberliğini aktardılar çünkü döneminde gerçekleşeceğine inanmadıkları halde onun doğacağı yerin burası olacağına inanıyorlardı. İsa'nın Betlehem'de doğmasına yol açan durumlar bizim için o kadar bildiktir ki ne kadar dikkate değer olduğunun farkına varmayız. Luka'nın müjdesindeki kayıt bize ayrıntılarından bazılarını verir. Sezar Augustus, Meryem'i Nasıra'dan çıkaran bir vergi kanunu imzaladı. Meryem'in üzerine binmiş olduğu o küçük eşeğin ayağı bir yere takılıp da Meryem düşseydi, İsa herhalde yolda başka bir yerde doğardı ama bunu çok dikkatle söylüyorum, o küçük eşeğin ayağı bir yere takılamazdı. Çünkü İsa'nın Betlehem'de doğacağını 700 yıl önce Mika peygamber yazmıştı. O küçük eşek onu tam vaktinde oraya götürdü. Bu sonsuzluktan beri belirlenmiş bir zamanlamaydı. Günümüzdeki jet uçaklarının orada olabileceğinden çok daha zamanında gerçekleşti. Benim adıma yönetecek olan senden çıkacak diyor. Benim adıma sözleri gelecek olan kişinin babanın isteğini yapacağı ve onun planını gerçekleştireceğiydi. Onun soyu çok eskilere, zamanın başlangıcına dayanır. Doğumu, beden alıp insan oluşu insanlığı ile ilgilidir. Betlehem'e geldiğinde üzerine insanlığı giyindi ama doğmadan önce de vardı. Yeşaya 7. bölüm 14. ayette bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak diyor. Gelecek olan hakkında başka şeyler de söyler. Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi der Yeşaya 9. bölüm 6. ayette. Yeşaya bize diye yazdığında herhangi bir ulusu değil İsrail'i düşünüyordu. Bize bir çocuk doğdu. Bu onun insanlığıdır. Bir oğul verildi, doğdu değil çünkü bu onun tanrılığı hakkındadır. Çocuk Betlehem'de doğmuştu ama oğul zamanın başlangıcından beri vardı. Mezmur yazarı 90. mezmur 2. ayette bundan söz ederek şöyle der. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İbranice bunu çok canlı bir şekilde dile getirir. Geçmişin yok oluş noktasından geleceğin yok oluş noktasına kadar sen Tanrısın der. Düşünebileceğiniz en eski zamana dek o Tanrı'dır. Sonsuzluktan gelmiştir, sonsuz Tanrı oğludur. Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölüm 23. ayette şöyle okuruz. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım. Bu ayetteki yerimi aldım sözünün anlamı mesedildimdir ve şöyle okunabilir. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta, öncesizlikten önce mesedildim. Bunu izleyen iki ayette ise 24 ve 25. bölümlerde Süleyman'ın özdeyişleri 8. bölümde şöyle der. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Dağlar daha oluşmadan, tepeler belirmeden doğdum der. Yaratılan herhangi bir şey var olmadan önce o Tanrı'ydı. Buna karşın belirlenen zamanda o küçük gözlerden uzak kasabada Betlehem'de bizim yaratılışımıza geldi. Rab İsa, Yuhanna 16. bölüm 28. ayette ben babadan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum der. O eskiden beri vardı. O sonsuz Tanrı'dır. Ferisilere Yuhanna 8. bölüm 58. ayette İsa doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi. Mesih eski antlaşmada birçok defa görülmüştür. Yaratılışa döndüğünüz zaman bunu görürsünüz. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette Mesih hakkında şunları okuruz. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. O yaratıcıydı. Koleselilerde Rabbimiz hakkında Koleseliler 1. bölüm 16. ayette şunları okuruz. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Adem bahçesinde o günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesiydi. Tanrı'nın telaffuz edilmiş şekliydi. Tanrı'nın sözüydü. Tanrı'nın insanlarla iletişimiydi. Eski antlaşma boyunca onu insanların peşinde görürüz. Alevli çalıda Musa'ya göründü. Seni kurtarmaya geldim dedi. O kurtarıcıydı. Mika'nın burada söylediklerinin çok büyük önemi vardır. Neredeyse 2000 yıl önce Betlehem'de doğduğu halde çok eskilerden, sonsuzluktan beri vardı. Onun beden alıp insan olmadan önceki halini düşündük. Şimdi yeniden beden alıp insan oluşuna, insanlığına bakalım. Tanrı Betlehem'e geldiğinde daha önce hiç sahip olmadığı bir şey aldı. Bu da İsa ismiydi. İnsanlığı üzerine aldı ve İsa onun insansal ismiydi. O Rabbi, bu Tanrı'nın ismidir. Şimdi İsa'dır ve o bir kurtarıcıdır. Betlehem'den bizleri kurtarmak için çıktı. Meleklerin çobanlara Luka 2. bölüm 11. ayette bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir dediğini hatırlatmak isterim. Matta 1. bölüm 23. ayette ise işte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir der. Ama ismi İsa olacak da Tanrı bizimle anlamına gelen İmmanuel olmadan İsa olamaz. Bizim yerimizi almak, bizim temsilcimiz olmak ve bizim yerimize ölmek için insan olması gerekti. Peygamberlerin kitaplarında Mesih'in gelişi hakkında birbiriyle bağlantısı olmayan ve hatta birbirine tezat gibi görünen pek çok peygamberlik bulunur. Bunların hepsi nasıl gerçekleşebilir? Mesih'in doğacağı yer olarak Betlehem belirlendiği halde Betlehem'in kuzeyinde bir yer olan Rama'da onun doğumuyla bağlantılı büyük bir ağlayış olacaktı. Ayrıca Mısır'dan çağrılacaktı ve ona Nasıralı denecekti. Bütün bu peygamberliklerin doğru olması tamamen imkansız görünüyordu. Bunların hepsi nasıl gerçekleşebilirdi? Matta olanları anlatır ve durumları zorlamadan bütün bu şeyler normal ve doğal, doğaüstü olarak gerçekleşir. Tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Gördüğünüz gibi Mika 5. bölüm 2. ayette çok dikkate değer bir ayettir. Ve bizler ona sadece yüzeysel olarak baktık. Mika 5. bölüm 2. ayetten sonra ilerlemeye başlanır ve Mesih'in reddedilmesiyle bu dünyayı kral olarak yönetmek üzere dönüşü arasında gerçekleşen peygamberlikler bir araya gelir. Mika 5. bölüm 3. ayete geldiğimizde Mesih'in reddedilmesiyle bu dünyayı kral olarak yönetmek üzere dönüşü arasında gerçekleşen olaylara geliriz. Mika 5. bölüm 3. ayette bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek Rab İsrailleri düşmanlarına teslim edecek. Sonra öbür soydaşları İsraillere katılacak der. Bu ayetin hala Mesih'in doğumundan söz ettiğini düşünebilirsiniz. Doğum acıları çektiği doğrudur ama bu parçanın İsrail ulusundan da söz ettiğinin farkına varmadan okuyamazsınız. Sadece onların bütün dünyaya yayılmalarından söz etmekle kalmaz. Tanrı yargısından ötürü yayılıp dağılmışlardı doğru ama aynı zamanda onların doğum acıları çekmelerinden de söz eder. Bu ulusun yaşayacağı doğum sancıları büyük sıkıntı zamanıdır. Sonra öbür soydaşları İsraillere katılacak diyor. Yahudilerin bütün dünyadan toplanacaklarına işaret eder bu ayet. Mika 5. bölüm 4. ayette o gelince halkını Rab'den aldığı güçle Tanrısı Rabbin görkemli adına yönetecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecekler. Burada Rab sürüsünü besleyen çoban olarak gösterilir. Rab kilisenin çobanıdır ve İsrail ulusunun da çobanıdır. Betlehem'de doğan, reddedilen kişi sürüsünü besleyecektir. Onu çoban resminden daha harika bir şekilde tanımlayan hiçbir şey düşünemiyorum. Onun bakımından, korunmasından ve kurtarışından söz eder. İsa hayatını koyunları için veren iyi çobandır. 22. mezmur bundan bahseder. Koyunlarını bugün bile koruyan büyük çoban ise 23. mezmurda resmedilir. Ve görkemle gelecek olan baş çoban da 24. mezmurdur. Hizmetinin tamamı çobanlık görevi altında gerçekleşir. Mika 5. bölüm 5. ayette halkına esenlik getirecek. Kurtuluş ve yıkım, Asurlular ülkemize saldırıp kalelerimize ele geçirince onlara karşı çok sayıda önder çıkaracağız der. Yaşaya'nın peygamberliğinde gördüğümüz gibi Asurlular sözü son günlerde İsrail ulusuna karşı çıkan düşmanlardan söz etmektedir. Mika'nın zamanında Asurlular zalimdi ve kuzeydeki krallığı sürgüne götürmüşlerdi. Sonra onlara karşı çok sayıda önder çıkartacağız derken bunun İbranicesinin şöyle olduğunu size söylemek isterim. 7 çoban ve 8 önder çıkaracağız. İki sayı tamamlanmışlığı belirtir ve Tanrı'nın onlar için yeterli şeyleri sağlayacağını bu göstermektedir. Bu iki sayı diğer durumlarda da o anlamı taşımaktadır. Süleyman'ın özdeyişleri 6. bölüm 16. ayet ve Vaiz 11. bölüm 2. ayette bu konudan bahseder. Mika 5. bölüm 6. ayette Asur topraklarını kılıçla, Nemrut'un topraklarını yalın kılıçla yönetecekler. Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlulardan bizi bu önderler kurtaracak der. Asur topraklarını kılıçla yönetecek sözü Asurluların büyük sıkıntı döneminin sonunda İsrail'e karşı çıkacak devletler birliğini temsil ettiği son günler hakkındaki bir peygamberliktir. İsrail çobanı tarafından kuvvetlendirilmiş olarak sadece saldırıyı püskürtmekle kalmayacak, savaşı düşman saflarına girip sürdürecektir. Mika'nın Mesih İsa'yı ilk olarak Betlehem'de doğması gereken biri olarak açıkça gözler önüne sermesi ilginçtir. İsa doğduğunda dünyaya alçak gönüllükte geldi. Kendisini alçalttığına dikkat etmemiz gerekir. Filipeliler 2. bölüm 5 ila 8. ayetler İsa Mesih'in nasıl alçaldığını anlatır. Bizler kendimizi alçaltmıyoruz. Bazen başka insanlar bizi alçaltır ama Mesih kendini alçalttı. Mesih pek çok şeyi üzerinden sıyırdı. Tanrılığından değil, annesinin göğsüne yaslanmış o küçücük ve aciz bebek bir tek sözüyle bu evreni yok edebilirdi. Tanrı'dan Tanrı ve insandan insandır ama kendisini sınırladı. Kendini sınırlama onun kendi üzerine gönüllü olarak aldığı bir şeydir. Bizler gönüllü olarak kendimizi sınırlamıyoruz. Hatta biz daha da güç istiyoruz. Saldırganız, kazanmak istiyoruz. Tepede olmak istiyoruz. İnsan kendisini empoze eder. Ben merkezlidir ve bencildir. Ama İsa Mesih çobandır. Kralın şehrinde ya da başkent yerine önemsiz bir kasaba olan Betlehem'de ve bir ahırda doğmuştur. Burası kesinlikle bir kralın doğması için uygun bir yer değil. Mesih yeryüzüne geldiğinde kendisini yüceliğinden ve görkeminden sıyırdı. İkinci olarak Mikka onun sonsuz olan olduğunu belirtir. Çok eskilere, zamanın başlangıcına dayandığını söyler. Üçüncü olarak Mika, onu koyunları için ölmeye ve kendisine ait olanları korumaya gelen çoban olarak tanıtmaktadır. Ve sonunda yeniden döndüğünde halkını kurtarmak için güç, yetki, yücelik ve görkemde gelen baş çoban olarak gelecektir. Mika 5. bölüm 7. ayette Yakup'un soyundan geride kalanlar birçok halkın arasında Rabbin gönderdiği çiğ gibi, kimseye dayanmadan, kimsenin onayını beklemeden otları sulayan sağanak yağmurları gibi olacaklar diyor. Çiğ ve yağmur İsrail ulusunun diğer uluslar arasında bereket kaynağı olacağıyla ilgilidir. Mika 5. bölüm 8. ayette ise orman hayvanları arasında aslan ne ise, davar sürülerini paralayıp dağıtan, kurtulma fırsatı vermeyen genç aslan ne ise, Yakup'un soyundan geride kalanlar da uluslar arasında halkların ortasında öyle olacaklar der. Bugün günümüzdeki İsrail'i açıkça tanımlamadığı bunun kesin. İsrail yıllardır güvenli olmayan bir konumdadır. Ama Tanrı gelecekte İsrail Tanrı'ya itaat ettiği ve onunla paylaştık içinde olduğunda onları ulusların arasında kuyruk değil baş yapacağı vaadini aynı zamanda Tesniye 28. bölüm 13. ayette de verdiği gibi burada da bu güvenceyi vermektedir. Mika 5. bölüm 9. ayette ise ey İsrailliler düşmanlarınızı yeneceksiniz. Karşıtlarınızın hepsi ortadan kalkacak der. O gün geldiğinde Tanrı onlara düşmanları üzerinde zafer verecektir. Mika 5. bölüm 10. ayette Rab diyor ki, o gün atlarınızı elinizden alacak, savaş arabalarınızı yok edeceğim. Bin yıllık dönemi kabul etmeyenler, yani amilyenistler bunu başka bir zamana uyarlamaya çalışıyorlarsa da Mika bunun hala gelecekte olan o günde gerçekleştiğini anlamamızı ister. Mika 5. bölüm 11. ayette ülkenizdeki kentleri yıkacak, bütün kalelerinizi yerle bir edeceğim der. Bunun Tanrı'nın İsrail'in kendisine destek olarak yaslandığı her şeyi, atları, savaş arabalarını ve kalelerini elinden alacağı anlamına geldiği düşünülmektedir. Mika 5. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise büyü yapma gücünüzü kıracağım. Aranızda falcı kalmayacak, putlarınızı, dikili taşlarınızı kaldırıp atacağım. Ellerinizle yaptığınız putlara artık tapmayacaksınız der. Tanrı putperestlik ve sahte dinleri de yok edecektir. Sadece diri ve gerçek Tanrı'ya tapınacaklar. Mika 5. bölüm 14. ayette ise Aşera putlarınızı söküp atacağım. Yerle bir edeceğim kentlerinizi der. Daha önce gördüğümüz gibi bu yerler putlara tapılan yerlerdi. Mika 5. bölüm 15. ayette ise söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracağım. Uluslar halkına zulüm eden uluslar olacaktır. Mesih İsrail'in ve dünyanın diğer uluslarının sağ kalanlarından kendisine dönenlere bereket ve huzur getirecek ama söz dinlemeyen ulusları öfke ve gazapla cezalandıracaktır. Bunun büyük sıkıntı zamanından söz ettiğine inanıyorum.